Ayrım 14, sayfa 189. 6-7 Eylül 1955. Her Türk sizin gibi olmalı. O günlerde her vilayette Yunan anahtarı mitingler yapıldı. Bağırdılar, çağırdılar. Radyolarda "Palikarya geliyoruz" çığlıkları attılar, halkı kışkırttılar. 6 Eylül günü Karaköy'de Reşat Bey adında bir adamın dükkanını yapıyordum. Akşam gazeteleri yeni çıkmıştı. Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atıldı diye yazıyordu gazeteler. Bu haberlerle fitili ateşlemiş oldular. Ve saldırılar, yağmalar başladı tüm İstanbul'da. Ben büyük endişeyle doğru Kumkapı'ya gittim. Kumkapı'da Çapari Sokak 19 numarada dükkanım vardı. Demokrat Parti ilçe örgütü de benim dükkanın üst katındaydı. Orada Tevfik Bey adında bir adam vardı. Akşama kadar ilçe örgütünü beklerdi. Akşam üzeri bir de baktım, Kumkapı Meydanı'nda manavlık yapan bir Rum'un dükkanını kırıyorlar. Demokrat Partili Tevfik Bey de çeşmenin yanında kışkırtıcılık yapıyor. Yedikule'de Genç Ağ Caddesi'nde oturuyordum. Gedikpaşa'dan yeni taşınmıştım oraya. Büyük oğlum henüz 6 aylıktı. Yedikule'de çok Rum yaşıyordu o yıllarda. Ben de kaygılandım. Hemen dükkanı kapattım, koşturdum eve. Anarşist Nevzat'la beraber, o da benim dükkanla aynı sokağın içindeki bir evde oturuyordu. Sevgilisi Tatar Sabahat ve Murat adında bir arkadaşıyla beraber. Kumkapı'dan Yedikule'ye koşa koşa gittim. Ayakkabının ökçesi düştü yolda. Kapıdan içeri girdim, baktım bizim sokağın köşe başında da patlamıştı patırtı. Annem de şaşırmış. "Ne oluyor, bunlar gene niye kudurdu?" diyor. Haberi yok daha olanların hepsinden. Durumu anlattım. Bir bayrak uydurduk pencereye asmak için. Eşim Agavni'ye, rahmetliye, "Sen çocuğu al yukarı çık" dedim. Annem de bir Müslüman kadının verdiği beyaz bir yazmayı bağladı başına. Kadıncağız benzer olayları daha önce de yaşadığı için ne yapması gerektiğini biliyordu. Kapıyı pencereyi açtık. Mahalle sakinleri ev sahibini tanıyorlar ama yeni taşındığım için benim kim olduğumu bilmiyorlardı. İki ağızlı kısa bir bıçak vardı. Onu göğsüme koyduktan sonra bir sandalye attım kapının önüne oturdum. Yağmacıların lideri Türk bayrağını boynuna peşkir gibi asmış önden yürüyor, güruh arkasından geliyordu. Girdikleri her yeri kırdılar, döktüler. Bütün cadde kırık eşya parçalarıyla doldu. Yatak yorgan kırpıntıları falan. Bir eve bir iki grup girip çıktı mı ev mağaraya dönüyordu zaten. Sadece Rum evlerine değil, Hristiyan olarak bildikleri herkesin evine, dükkanına saldırıyorlar, yağmalıyorlardı. Ne de olsa hepsi gavur, birbirinden farkı yok diyerek. Bu sırada bir kadın çıktı evinden çığlıklar atarak. Yan sokağın içine daldı. Ağlayarak gidiyor. Genç bir kadın. Ne yaptılarsa kadına bilmiyorum. Yedikule Caddesi'nin üzerindeki Rum Kilisesi'ni ateşe verdiler. Kıvılcımlar bizim evin üstüne doğru geliyordu. Üç kişi geldi caddenin ortasına. Biri sarışın, sarkık bıyıklı, Arnavut tipli. Kendi aralarında konuşuyorlar. Arada bir de bizim eve bakıyorlardı. Ben anladım, konu bizim ev. Bir kere de kırıp dökmeye başladılar mı önüne geçilemiyor. Hemen gittim, elimi koydum adamın omzuna. Döndü baktı. "Ne oluyor?" dedi. "Şu üçünüzün arasındaki konu bu evdir. Bu evin sahibi Ermenidir ama şimdi Florya'da yazlıktalar. Üst katta o oturur. Ama aşağıda ben oturuyorum." "Hatırlatıyorum, aşağıda ben oturuyorum" dedim. Adam bana "sen kimsin" diye de sormadı. Yeni taşınmış olmanın avantajını kullanıyorum. Ermeni olduğum bilinseydi beni sağ bırakmazlardı. Biraz da o yağmacılardan toplandı kapının önüne. Onlara kahve pişirdi annem. Tam Müslüman bir kadın havasında ikram etti. Akşam saatlerinde köşe başında düdük sesi geldi. Yavaş yavaş kaçışmaya başladılar. Kiminin koltuğunun altında makine başlığı, kimisinde halı. Bulduklarını alıp kaçıyorlardı. Bir de baktık yanında askerlerle bir yüzbaşı geldi. Kahve fincanı da elimde. Bana aynen şöyle dedi. "Delikanlı, tebrik ederim sizi. Kahve içmenin zamanını iyi bilmişsiniz. Kutlarım sizi. Her Türk sizin gibi olmalı. Ama artık askeriye bu işe el koydu. Kahvenizi lütfen içerdiği için." "O Türk subayına saygımız sonsuzdur" filan diyerek bir diskur geçtim. Kapıyı kapattım, içeri girdim. Eve girdim ama ev başıma yıkılıyor sanki. Sabah oldu, kimse dışarı çıkmıyor. Karşıdan bir pencere açıldı. Bir adam çıktı pencereye bana baktı. "Tebrik ederim seni delikanlı, paçayı iyi kurtardın, kurnaz delikanlıymışsın," dedi. Adama kızdım kendi kendime. Demek adam biliyormuş benim kimliğimi. Yıllar sonra öğrendim ki bana bunları söyleyen o adam polismiş. Şimdi Aras yayınlarının sahibi olan Tomolar'ın evinde oturmuş daha sonraları. Söz 6-7 Eylül'den açılınca Tomo'nun annesi, "Genç bir çift vardı, bizim evimizi onlar kurtardı," demiş. Poliste olanları anlatmış. Seneler sonra Ercüment'in vasıtasıyla Tomo ile tanıştıktan sonra öğrendim bunu. Kumkapı'da yağma. Daha sonra Kumkapı'ya geldim. İki tane dükkanım vardı. Caddedeki dükkanın kepenkleri sökülmüş, sokağın içindeki dükkanı da arkadaşım Nevzat ve sevgilisi Tatar Sabahat korumuş. Yağmacıları görünce Nevzat'la Sabahat gelip kapıyı kırmışlar. İçeri girmişler. Gaz ocağını yakmış, çay koymuşlar. Pencereye de kırmızı yağlı boyayla "Kıbrıs Türktür" diye yazmışlar. Sabaha kadar benim dükkanı beklemiş karı koca. Benim diğer dükkanın kepenklerini kırıp içeri girmişler. Meğer bizim dükkana giren de iki dükkan aşağımızdaki Karadenizli meslektaşımız Laz Mehmet'miş. Yanında da adamları. Sabahat engellemeye çalışmış onları tek başına. Kapının önündeki keresteleri üzerlerine itmiş, düşürmüş. Laz Mehmet'le epey tartışmış. Sabahat, "Seni bıyıklarından astıracağım, bu gecenin sabahı da var," diyerek tehdit etmiş. Sonra da Nevzat gelmiş, birlikte korumuşlar dükkanı yağmacılardan. Birkaç gün sonra bir kadın geldi dükkana. Genç bir Rum kadın. "Burada bir evimiz var," dedi. "Orayı tahrip ettiler. Yapılacak işler var. Şunlara bir bak." Kumkapı'da Rum zenginlerinden Şekerci Yani isminde birine ait büyük kale gibi bir ev. Sur Parutyon Ermeni Kilisesi'nin yan kapısından çıkınca sağdaki büyük ev. Gittik oraya ki ne görelim. Aşağıdan yukarıya her tarafı kırmışlar, dökmüşler. Taban halılarını bir baştan bir başa kesmişler. Üst katlara çıktık. Yukarıda taban arasında Rumların ibadet ettikleri ve duvarlarında ikonalar, kandiller, aziz resimleri bulunan bir bölüm vardı. Burada ne varsa hepsini kırmışlar, dökmüşler. Odanın ortasına yığmışlar, bir de üşenmeden üstüne sıçmışlar. Çıktık, geri geldik dükkana. Oturuyoruz kadınla, ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. O sırada Laz Mehmet dükkanın önünden geçiyordu. Kadın bir tuhaf oldu onu görünce. "Bu adam," dedi. Sandığın kapağını açtı. Ziynet eşyalarım vardı. Aldı cebine koydu. "Şu ayağındaki mavi pantolon da kocamın pantolonu." Çok fena oldum. Dükkan komşumuz, meslektaşımız Laz Mehmet yağmacılardan biriydi yani. Sonra haber gönderdim kendisine. "Gidin söyleyin o hergeleye. Bir daha 6-7 Eylül olmasın. Aynısını ben kendisine yapacağım," diye. O günden sonra bir daha selamlaşmadık. O da selam vermedi. Ne yaptığını iyi biliyordu. Aslan adında bir oğlu vardı. 6-7 Eylül olayları sırasında babasının yaptıklarını anlatmışlar ona. Şaşırmış çocuk. "Babam nasıl yapar böyle bir şey?" diye. Beni de çok severdi. Laz Mehmet Kumkapı'daki camiden çıkmazdı. Kollarını sıvayarak abdest alır, namaz kılardı. Herhalde cennete gitmek istiyordu. Geçenlerde öldüğünü duydum. Kim bilir, belki de cennete gitmiştir. Laz Mehmet gibi bir yan insan vardı 6-7 Eylül'de, Yedikule'de falan. Hatta bir Rum'a ait inşaat vardı. İnşaatta çalışan ameleler sırf Rum'un diye kendi yaptıkları, emek verdikleri bitmiş binayı tabana kadar yıktılar üşenmeden. Beyoğlu. Beyoğlu'nda teyzemin iki oğlu vardı. Küçük oğlu Arto, diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra Beyoğlu'nda muayenehane açmıştı. Ama o günlerde Amerika'ya gitmeye hazırlanıyordu. Bu yüzden iki kardeşin araları açılmıştı. Çünkü babaları onlar çocukken ölmüştü. Küçüğü ağabeyi okutmuştu. "Elin biraz para görüyor, bizi bırakıp Amerika'ya gidiyorsun," diye Hrant kardeşine sitem ediyordu. İki kardeş konuşmuyorlardı, teyzem de arada kalmıştı. Teyzemin büyük oğlu Hrant'ın da balık pazarında ufak bir parfümeri dükkanı vardı. Daha önce Kanzuk Enzanesi'nde çalışıyordu. Bir ara bana, "Ben iflas durumundayım, annemin haberi yok bu durumdan, imkanım da yok. Şu dükkanı kiraladım, başarabilirsem kurtulurum, yoksa intihar edeceğim," demiş. Dükkanın içindeki rafları da ben yapmıştım. Gündüz kendi işlerimi yapıyordum, akşamları da omzuma vururum keresteleri. Galata Köprüsü'nden geçer, yüksek kaldırımdan çıkar, balık pazarına gelirdim. Hrant'ın dükkanının raflarını yapardım. O dükkanı böyle yapmıştım. 6-7 Eylül olayları oldu. Onların durumunu merak ettim. Sabahleyin gittim ki Hrant'ın yüzü sapsarı olmuş. Uzun boylu bir oğlandı rahmetli. Arto'da kapının önünde yerlere atılmış eşyaların içinde kırılmamış esans şişeleri arıyor, topluyor. Hrant dedim büyük kuzenime. Arto haklıymış galiba. Sus dedi. O haklıymış, o vapurla gidecekti ama ben onu uçakla göndereceğim. Öyle de oldu. Kardeşini uçakla gönderdi Amerika'ya. Hrant'la karısı da İngilizce ders aldılar. 3 sene sonra çektiler gittiler Amerika'ya. Orada Torikyan isminde bir Ermeni'ye ait ecza deposunda ameli olarak çalıştı. Burada Nihat Bey'di, orada ameli Nihat oldu. Amerika'dan gönderdiği mektuplarda bizi bu hallere getirenlerin sonu da böyle olsun diye yazıyordu. Sonra da kanserden öldü Hrant. Arto da Boston'da diş hekimliği yapıyor hala. Böyle bir dram. O Beyoğlu öyle bir hale getirildi ki manzaraya inanmak mümkün değil. Çingeneler günlerce eşya topladılar sokaklardan. Saatler, dikiş makineleri, buzdolapları, sokaklara atılmış. İngiliz kumaşlarını top olarak arabaların arkasına takıyorlar. Biri bir tarafa çekiyor, biri diğer tarafa. İplik haline getiriyorlar kumaşı. Nasıl da düşünmüşler bunu? Koca bir top kumaş gidiyor, ip oluyor. Menderes hükümeti, güya Rum vatandaşlarının zararlarını tazmin amacıyla o ülke bütçeden 60 milyon lira para ayırdı. 60 milyon lira neyi karşılar? Asıl amaç göz boyamak tabii. Zaten sonradan iyice ortaya çıktı ki Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atan MİT mensubuymuş. Bu Celal Bayar Menderes yönetiminin yaptığı bir provokasyondu. Sonuçları çok yıkıcı oldu. Bu olayların ardından çok sayıda Rum ve Ermeni İstanbul'u terk edip yurt dışına gitti. 1964'te Rumların Yunanistan'a gönderilmeleri sırasında yıkma, yağma, öldürme gibi olaylar olmadı benim bildiğim kadarıyla. Ama herkesi emniyete çağırdılar. Kendi rızamla gidiyorum diye imza aldılar. Formalite tabii, tehditle aldılar bu imzaları. İnsanların çoğu ağlayarak gitti. Potansiyel düşmanlar. Sedyeyle bir kadın gidiyor, yürümeye gücü yok. O da alternatif düşman sayılıyor. Sınır dışı ediliyor, kadın sedyeyle gidiyor. Potansiyel düşman. Bunlar da İsmet Ağa'nın marifetleriydi. Halk cahil. İyi oldu gavurlara dedi çıktı. Onu anlamak mümkün. Ama bizim aydınımıza hala aklı mermemiştir. Bu politikalara karşı kendini ortaya atan, tepki gösteren aydın yok. Hepsinin kulakları Ankara'da. Resmi ağız, derin devlet ne derse onu yapıyorlar. Onun dışına çıkmaya korkuyorlar. Halbuki iktidardakilerin aşiret partisinden farkı yok. Cumhuriyet ne, demokrasi ne bildikleri yok. Halk ismini söylemeyi bile bilmiyor, Demirkırıt diyor. Demirkırat diyor. Peki demokrasinin ne olduğunu bilmeyen nasıl demokrat olur? Celal Bayar batıya karşı demokrat olduk dedi. Hoş geldin, nasıl oldu bu? Olduk işte. Dünkü İttihatçı bir günde nasıl demokrat olur? O değil miydi daha iktidara gelir gelmez ezan Arapça okunmalı diyen? Temelini o atmadı mı bugünlerin? Dini siyasete alet etmenin? O dönemden başlamıyor mu bunlar? Ama bunları açıkça yazan da yok bu ülkede. Demokratlarmış. Demokrat insan barbar mı? Ne kadar insanın başını yediler ya. Nazım Hikmet gibiler başka memleketlerde öldü. Neydi suçu Nazım'ın? Hazineyi mi boşaltmıştı? Birilerini mi öldürmüştü? Ne yapmıştı bu adam? Layık mıydı böyle olmaya? Aziz Nesin. Zavallı adam. Çat içeri çat dışarı. Marka poşeyi çıkarırdı, o yasaklanır. 7-8 Hasan Paşa'yı çıkarır, o kapatılır. Öküz Ahmet Paşa'yı yayınlar. Baş edemezler Aziz Bey'le. Bu kez de matbaalara bunu basmayacaksın derler. Ama ona da çare bulunur, dergi basılır ve Gutenberg matbaasında basıldı diye yazar. Siyasi hayatımdan kesitler. Taşnak annenin komünist oğlu. Annemin gençliğinde öğretmenlik yaptığı Gedikpaşa'daki Ermeni Mesropyan Okulu'nun üst köşesinde yeşil boyalı bir ev vardı. İstanbul'a geldikten sonra ne zaman oradan geçsek annem, "Burası bizim kulübümüzdü," derdi. Taşnakların gençlik kulübü yani. Çarlık Rusyası'nda yasaklı olan Taşnak Partisi, ikinci meşrutiyet sonrası dönemde legal bir partiydi. Seçimlerde İttihat ve Terakki Partisi ile ittifak yapıyordu. Türkiye'nin her yanında şubeleri vardı. Yayına hazırlayanın notu. Kilisenin tam karşı tarafında bir ev gösterdi bana bir gün. Bir tarihte İstanbul'daymış Antrenik ve o evde oturuyormuş. Anneannem, annemleri ellerinden tutmuş, Antrenik'in elini öptürmeye götürmüş o eve. Annemler Antrenik'in elini öpmüş, biraz da sohbet etmişler. Anneannem Antrenik'e, "Kardeşim artık bu işten vazgeç, sana yazık oluyor," diyerek telkinde bulunmuş. Anneannemin Antrenik'e telkinde bulunacak kadar yakın davranmasının nedenini bilmiyorum. Annem taşnaktı, çok acı çekmiş bir kadındı. İstanbul'da öldüğünde yaşı 80'i çoktan geçmişti. Bir tek gün bile rahatlık hissederek "oh" dediğini hatırlamıyorum. Annemin okumayı çok sevmesinde ve bizlere sevdirmesinde, gençlik yıllarını İstanbul'da geçirmesinin ve eğitimli bir taşnak olmasının elbette büyük rolü vardır. Aram dayım da taşnaktı. Ben onu hiç görmedim ama kızı Alice buraya geldiğinde benim için "bu komünisttir" dedikleri zaman Alice bana dönüp tuhaf tuhaf bakmıştı. Dayım Yunanistan'da kral yanlısıymış. Alice, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünistler iktidara geldikleri zaman çok aradılar babamı. Biz az mı saklandık onlardan? Komünistler yakalasalar kurşuna dizerlerdi babamı, diyordu. Alice komünistleri sevmezdi o yüzden. Yunan gazeteleri gönderirlerdi buraya bazen. Bu gazetelerde dayımın Drama ve Kavala cephelerindeki faaliyetlerinden sitayişle bahsedilirdi. Annem ve ailesi taşnaklardan çok etkilenmişlerdi, siyasi insanlardı. Ama babamın ve ailesinin böyle bir eğilimi hiç yoktur. Galiba onlar Anadolu'da yaşadıkları zenginliklerine ve Türk halkının dostluğuna güvendikleri için Ermeni siyasi hareketlerine hiç bulaşmamışlardı. Bu yüzden tehcir hiç beklemedikleri bir uygulamaydı ve hazırlıksız yakalanmışlardı. Bu nedenle tehcir onları ruhsal olarak çok kırdı, çökertti. Annemse genç yaşta tehcirle karşılaşmış ama inadını ve direncini korumayı bilmişti. Onun tehcir sırasında ve sonrasında gösterdiği dirençte siyasi düşüncelerinin rolü olduğunu düşünüyorum. Taşnak annenin oğlu olan bana gelince, "Ben Ermeni milliyetçisi, taşnak değil komünist oldum. Benim gibi bu ülkede bu kadar ıstıraplar çekmiş, haksızlıklara uğramış bir ulusun evladı, bir insan ya Levon Ekmekçiyan gibi milliyetçi Türk düşmanı olurdu, Lübnan'dan gelip burada suikast yapardı veyahut da komünist olurdu. Onun için biz komünist olmayı hayal ettik." Ermenileri imhadan komünizm kurtardı. Çoğunluk milliyetçi olurken benim komünist olmamın nedenleri merak edilebilir. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ermeni tarihini biliyordum. Yani Ermeni halkının yaşadığı büyük kırımı çok iyi biliyordum. Çünkü ben de bu katliamın artıklarından biriydim. Bu katliamların ardından Ermeni halkını mutlak yok oluştan kurtaran, 1918'de Ermenistan'da kurulan Taşnak hükümeti değil, 1920'de Kızıl Ordu'nun desteğiyle onları deviren ve iktidarı alan komünistler olmuştu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde de tanınmış isimler var Ermenilerden. Alexander Myasnikov gibi Lenin'in mesai arkadaşları vardı. Onların da etkisiyle Kızıl Ordu Azerbaycan'dan Ermenistan'a girdi. Taşnaklar içerideki komünistlerin ayaklanmasıyla Kızıl Ordu saldırısı arasında kaldılar. Kaçtılar, gittiler. Ermenistan komünist oldu 1920'de. O günlerde Kazım Karabekir ordusuyla birlikte Gümrü'de, şimdiki Leninakan'da bulunuyordu. Taşnak hükümeti devrilip komünistler iktidarı aldıktan sonra Kızıl Ordu Gümrü'yü ay şeklinde muhasara etti ve Kazım Karabekir'e Gümrü'yü boşaltması için 15 gün süre verdi. Bu arada Karabekir müzakere talep ediyordu ama Kızıl Ordu'nun bu ultimatomu üzerine Gümrü'den çekildi. Türkler çekildikten sonra Gümrü'ye giren Kızıl Ordu ve komünistler aylarca kuyulardan Ermeni cesedi çıkardılar. Bundan da anlaşıldı ki Ermeniliği yok etmek gibi bir planları vardı ama bu komünistlerin müdahalesiyle engellendi. Bu olay bende komünistlere karşı büyük sempati yarattı. Çünkü bir halka imha olmaktan kurtulma fırsatı vermişti. Ayrıca komünist yönetim döneminde Ermenistan'da ve Ermeni halkında büyük gelişmeler oldu ve düşman korkusu olmadan halk bütün yeteneklerini ortaya koyma imkanı buldu. Ermenistan ufak olmasına rağmen Sovyet Cumhuriyetleri içinde en dikkat çeken cumhuriyet haline geldi. Ufacık bir cumhuriyet Sovyet ordusuna 4 tane mareşal vermiş 2. Dünya Harbi'nde. Mareşal Babacanyan, Mareşal Bağramyan, Amiral Isagov. Ermenistan'da deniz yoktu ama Sovyet ordusuna amiral verebildi. Mareşal Bağramyan, faşist Alman ordularına karşı Leningrad'ı savunduktan sonra karşı saldırıya geçerek Berlin'e giren Kızıl Ordu birliklerinin başındaydı. Sovyet MIG uçaklarının mühendisi Ardem Miguen, uçak adını onun soyadından alıyor. Eski Sovyet Dışişleri Bakanı Arantas Miguen'in oğluydu. Bir Ermeni olarak bunlar benim için büyük övünç kaynağı gururdu. Hala da öyledir. Çünkü Türkiye'de bir Ermeni olarak çöpçü bile olamazsın. Ayrıca ben Türk halkının düşmanı da değildim. İki halkın birbirlerine düşman olması baştakilerin marifetiydi. Bunun halkın yararına bir şey olmadığını düşündük. Komünizm Türkiye için çok hayırlı olacağını düşündük. Boyumuzdan büyük işlere girdik belki ama yapılması gerekiyordu. Yapmaya çalıştık. Yaptığım işlerden utanç duymuyordum. Kendi çıkarım için hiçbir şey düşünmemişim. İki halkın yararına olduğu düşündüğüm şeyler yaptım. Sosyalizmin insana en yaraşır sistem olduğuna inandık. Sevdik, benimsedik. Ben zaten ruhen komünistim. Kendimi bildim bileli hep öyle hissettim. Türkiye'de olduğum için TKP'li oldum. Ermenistan'da olsam oradaki komünist partiye girerdim. Yani şu ya da bu partiye aidiyet değil önemli olan. Önemli olan en insani toplumsal sistem olan komünizme inanmak, bağlanmak ve onun için çalışmak. Partiler bir araçtır. Değişebilir ama amaç değişmez. Onun için geldik yerimizi bulduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yapabildim yapamadım ama komünist olduğum için gurur duydum. Hala da öyleyim. Dönekliğimiz olmadı. Şimdi bu yaşta bile çalışıyorum. Hiç olmazsa eskilerle yenileri birbirlerine kabul ettirmek için çabalıyorum. Hiçbir art niyetimiz ve hesabımız yoktu. Bu mücadelenin böyle bir riski var diye bir hesabımız da olmadı. Her şeyi inanarak açık kalple yaptık. Yine de bu uzun yıllar boyunca başımıza bir şey gelmedi. Demek ki iyi bir çevremiz varmış. İnsanları iyi tanımışız. İlişkilerimizi iyi insanlarla kurmuşuz. İnsanları iyi tanırım. Bir çay ikram ederken bile o insanın kişiliği hakkında bir şeyler öğrenirsin. Çünkü her davranış insanın bazı özelliklerini ele verir. Ama onu görecek göz, kavrayacak kafa lazım. Onu sağlam kurarsan kolay kolay bir şey olmaz. Ben Ereğli'deyken Gestonogan Lisesi'ndeki bazı arkadaşlarım TKP'ye katılmışlardı. Sürekli yayın gönderirlerdi. Abilerimiz vardı, eski partililer, nur içinde yatsınlar, hepsi de. Fena şeyler yapmadık. Doğru yolda iyi işler yaptığıma inanıyorum. Elimizden gelirse yine yaparız. Türkiye'de hem Ermeni hem de komünist olmak. Ben çok mu akıllıydım yoksa çok mu deliydim bilmiyorum. Deli de değildim ama o günlerde o işlerin yapılması gerekiyordu. Çünkü kimse yoktu onları yapacak. Şöyle yaptım, böyle yaptım demenin gereği yok. Fazla detaya girmeden sadece birkaç noktaya değinmekle yetineceğim. Gençlere sosyalizmi öğretme mücadelesi. 1965 seçimlerinden önce Türkiye İşçi Partisi'ne girdim. TİP bizim için bir çalışma sahasıydı. Bir örgütlenme sahası. Belki bizden başka TKP'li de vardı TİP içinde. Ama biz birbirimizi tanımıyorduk. Burada tanıdığımız bazı gençler TKP'li oldu ve ileriki yıllarda partide önemli mevkilere geldiler. Haydar Kutlular, yani Nabi Yağcı, Veysi Sarı Sözenler, Sıtkı Coşkunlar, Atilla Coşkunlar, Adiller, Şerefler daha talebeydi o zamanlar. TİP Eminönü ilçesi üyeleri, 1970'te çıkardıkları Partizan Dergisi etrafında oluşan grup, 1974 sonrasında TKP yönetiminde etkili oldu. Yayını hazırlayanın notu. Bu son hareketlerin içinde bir anlamda ben de varım diyebilirim. 1965 öncesinde Türkiye İşçi Partisi'nin Eminönü İlçe Örgütü'nde 3 yıl süreyle ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptım. Tip legal bir sol partiydi. Genç insanlar sosyalizmin etkisine girmişlerdi. Sosyalizm o zaman için çok çekici bir düşünceydi. Özellikle üniversite çevrelerinde. Ama sosyalizmi öğrenecek kaynak yoktu Türkçe'de. Tipin bir yayın organı yoktu. Buna gerekçe olarak maddi kaynak olmadığı söyleniyordu. Bizim de önerilerimiz vardı. O yıllarda teksir makinesi denilen bir alet vardı. Genel merkez bir yayın çıkarsın, göndersin illere, ilçelere. Herkes teksirle çoğaltsın. Partinin yayın organı kendiliğinden oluşur diye önerilerde bulunuyorduk. Ama kimse dikkate almıyordu. Politzer'in ekonomi politiği okunacak gençler arasında. Ama Aybar okunmayacak diyor. Ne okunacak o zaman? Onu yasaklayınca geriye bir şey kalmıyor. Yasaklamanın tek gerekçesi korkuydu bana göre. Bu durumda gençler nereden öğrenecekler sosyalizmi? Bu dönemde istifanın eşiğine geldi bizim partili çocuklar. Ben engelledim. Nabi Yağcı hep söyler. Sarkis abi, daha bütün yollar kapanmadı oğlum, yapılacak çok işimiz var. Oturun oturduğunuz yere diyerek bizi istifadan caydırdı. Bizim çocuklara, Nabi, Veysi, Sıtkı ve diğerlerine Marksist kitaplar getirmeye başladım. Lenin'in, Marx'ın İngilizce ve Fransızca kitaplarını taşıdım. Bir ev tuttuk haremde. Orada çeviriler yapıldı. Çocuklar öyle öğrendi Marksizmi, Leninizmi. Çok zor bir şeydi Sovyet konsolosluğuna girmek, kitapları almak, çıkarmak, getirmek. Bir de bunları büyük bir gizlilik içinde tek tek hepsini okutmak. Birine veririm kitabı, o okuyup geri bana getirecek. Kimseye söylemeyecek. Ondan alıp diğerine vereceğim. Bu kitapları herkese okuttuktan benim. Bunları kimse birbirine söylemezdi. Altıncı filo. Altıncı filo gelmiş İstanbul'a. Biz gittik Dolmabahçe'ye. Bayrak astık, gelenleri taşlayacağız. Caminin orada polis var. Hiç karışmıyor. İnen stadında da maç var. Neyse, epeyce hay huy derken bir haber geldi ki Amerikalılar Bebek'ten karaya çıkmışlar. Bizim süngümüz düştü tabii. Bombok olduk, moralimiz bozuldu. Biz onları Dolmabahçe'de beklerken Bebek'ten karaya çıkmaları bizim tüm hazırlıklarımızı boşa çıkardı. Artık orada beklemenin manası kalmadı. Toplu olarak Dolmabahçe Stadyumu'nun oradan Taksim'e doğru çıkarken her kafadan bir ses çıkıyordu. Bir tanesi de Türkiye sosyalist olacak diye bağırıyordu. Hiç unutmam, stadyumun demir parmaklıklarının arkasından bir adam kolunu çıkardı. Bize nah olur gibisinden bir işaret yaptı. Futbolcular bize elleriyle nah işareti yaptı. Biz ne düşünüyoruz, onlar ne düşünüyor? Türk solu. Zihni Anadolu, Mihri Belliler o zamanlar Türk solu diye bir dergi çıkarıyorlardı. Taksim'de miting vardı, miting dağıldı. Zihni Anadolu'la beraber yüksek kaldırımdan Karaköy'e doğru iniyoruz. Tam Galata Köprüsü'ne geldik, Zihni, bizim dergiye bir yazı yazsana dedi. Ben yazı yazmayı bilmem. Olur mu ya, mesleğinle ilgili bir şey yaz. Ben o dergiye gıcığım. Niye? Bak sana söyleyeyim. Bu memlekete Migros geldi, Türk Migros dediniz. Pirelli geldi, Türk Pirelli oldu. Bilmem ne geldi, Türk oldu. Bu halkın kıçına yerleştirilen bütün kazıklar böylesi bir jelatine sarıldı, öyle yerleştirildi. Şimdi de siz Türk solu diyorsunuz. Bana başka türlü bir çağrışım yapıyor. Eğer sizin solunuz sadece size aitse, bizim ne işimiz var sizin içinizde? Biz enternasyonalist insanlarız. O zaman ben gideceğim, bir Ermeni solu bulacağım, orada çalışacağım. Herhalde aklına yattı Zihni'nin ki derginin adını değiştirdiler, başka bir isim koydular dergiye sonraları. İlhami Bekir. Şair bir İlhami Bekir'imiz vardı bizim. Sarhoş gezerdi çoğunlukla. Arap'tı, Libyalıydı. Anarşist bir adamdı. Trablus'ta da savaşmıştı, öğretmen emeklisiydi. Eczacıbaşı ona yardım ederdi, şiirlerini kitap haline getirir, dağıtırdı. Taşlı tarlada oturduğu ev hala duruyor, beni de çok severdi rahmetli. Bir gün maaşını almış, gitmiş bara kafayı çekiyor. O sırada da Sovyetler Birliği'nde Kuruşçev dönemi yaşanıyor. İlhami Bekir kafayı buluyor, yaşasın Kuruşçev diye narayı patlatıyor pavyonda. Polis geliyor, alıp götürüyor İlhami Bekir'i müdüriyete. Sorguya başlıyorlar. Niye öyle dedin? Dedim. Niye dedin? Çok severim onu. Niye seversin? Niye sevmeyeyim? Ne zaman yanına gitsem elinden gelen iltifatı ikramı esirgemez benden. Bana karşı çok saygılı. Ulan sen nereye gidersin? Moskova'ya mı? Polis dehşet içinde. Bu adam Moskova'ya gidip geliyor da bizim haberimiz yok diye düşünüyor galiba. Siz ne diyorsunuz ya? Ben Kruşçev diye o pavyondaki şef garson var ya, zayıf, cılız, onun için söyledim. Hakikaten şef garson da İlhan Bekir'in tarif ettiği gibiymiş. Aslında İlhan Bekir'in meyhanede kastettiği Sovyetler Birliği Başkanı Kruşçev. Ama böyle bir ifade verince polisin yapacak hiçbir şeyi kalmıyor ve serbest bırakıyor. 1980'li yıllarda Bahçeli Evler'de Kimsesizler Evi'nde öldü İlhan Bekir.